Ayrım 32. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 298. Can çekişen barış. The sun of Rome is set, our day is gone. Clouds, dews and dangers come, our deeds are done. Shakespeare, Julius Caesar. Roma'nın güneşi battı, günümüz geçti. Bulutlar ve tehlikeler gelebilir. İşlerimiz tamamlandı. O yıllarda Londra benim için bir tarihte Sorrent'in Gorki'ye olduğu kadar gerçek bir sürgün sayılmazdı. Avusturya o sözüm ona devrime ve hemen arkasından nasyonel sosyalistlerin Dolfus'u öldürerek ülkeyi bir çırpıda ele geçirme denemelerine karşın henüz varlığını sürdürmekteydi. Ülkenin daha 4 yıl can çekişmesi gerekti. İstediğim saat yurduma dönebilirdim. Ne sürgündüm ne de kötülenmiştim. Salzburg'daki evimde duran kitaplarıma henüz kimse el sürmemişti. Hala Avusturya pasaportu taşıyordum. Yurdum hala benim yurdumdu. Bütün haklarına sahip bir Avusturya yurttaşıydım. Kendi başına gelmeyenlerin anlamayacağı o korkunç yurtsuzluk durumu daha başlamamıştı. Açık ve uyanık gözlerle sendeleyip, ayak basılan her yerden, her an ters yüz çevrilmeyi düşünmek gibi sinir bozucu durumları daha bilmiyordum. Ne de olsa başlangıçtaydım. Ama 1934 sonlarında Victoria istasyonundan inerken bu gelişin başkalığını biliyordum. Konuk gelince başka, büsbütün kalmaya gelince daha bir başka görünüyor bir kent insana. Londra'da ne kadar kalacağımı bilmiyordum. Benim için tek önemli olan yine çalışabilmek, iç ve dış özgürlüğümü savunabilmekti. Bir şeye sahip olmanın bir yere bağlanmak anlamına geleceğini düşünerek ev yerine küçük bir flat tuttum, apartman dairesi. Vazgeçemediğim birkaç kitabı koymak için gerekli iki duvar dolabıyla bir yazı masası yerleştirecek kadar bir yerdi. Bir düşünce işçisine de bu kadar yeterdi. Konuk kabul edecek yer yoktu. Ama ben bu daracık yeri isteyerek seçmiştim. Arada bir bağımı koparıp yolculuklara çıkardım. Bundan böyle kalıcı yanı olmayan, gelip geçici bir ömür süreceğimin farkında değildim. Sonunda hazırlığı tamamlanan küçük konuta girdiğim ilk akşam, duvarların kıyıları loşlukla kaybolmaktaydı. Ürktüm. Çünkü o anda 30 yıl önce Viyana'da kendime hazırladığım bunun kadar küçük odalı konuta ayak basmış gibi olmuştum. Tek dostça karşılayıcılarım yine duvardaki kitaplar ve Blake'in bana her yerde arkadaşlık etmiş King John portresinin sayrılı gözleriydi. Kendimi toplamak için bir an durakladım. O ilk konutumu yıllardır hiç aklıma getirmemiştim. Hep genişlemiş hayatımın bundan böyle geçmiş günlerine dönüp gittikçe daralacağını ve benim de bir gölge insan olacağımın belirtisiyle mi karşılaşıyordum? 30 yıl önce Viyana'daki o odayı tuttuğumda başlangıçtaydım. Henüz bir şey başarmış ya da önemli bir şey başarmış değildim. Kitaplarım ve adım kendi ülkemde bile henüz bilinmiyordu. Şimdi de tuhaf bir benzerlikle kitaplarım ana dilinden uzaklaştırılmıştı. Yazdıklarım Almanya'da bilinmiyordu. Dostlar uzakta kalmıştı. Eski çevre dağıtılmıştı. Evim, kitaplarım, koleksiyonlarım, tablolarım elden gitmişti. Tıpkı başlangıç yıllarındaki kadar yabancıların ortasında kalmıştım. Bütün bir 30 yılda denediğim, yaptığım, öğrendiğim, tadına vardığım ne varsa rüzgarla savrulmuş gibiydi. 50'sinden sonra yine bir başlangıçtaydım. Yine bir öğrenciydim. Yazı masasının başında oturan ve sabahları kitaplığın yolunu tutan bir öğrenci. Ama o günlerdeki kadar inançlı ve heyecanlı değildim artık. Saçlarımda ilk akların ışıltısı vardı ve yorgun iç dünyamı hafiften bir umutsuzluk loşluğu kaplamıştı. İngiltere'de 1934 ile 1940 arası geçirdiğim o yıllardan pek bir şey anlatacak değilim. Çünkü günümüze çok yaklaştık. Radyo ve gazetelerin iyice huzursuzlaştırdığı günümüzde olup bitenlerle hepimiz hep birbirinin benzeri umutlar ve tasalarla yaşamış bulunuyoruz. O günlerin politikasındaki sağgörüsüzlük hiç de göğüs kabartıcı değildir. Bu yüzden başımıza gelenleri dehşetle hatırlıyoruz. Bu konuda açıklama yapacak kişi bir yandan da şikayetçi olacaktır. Oysa hepimiz arasında bu hakkı kendisini bilecek kim çıkabilir? Sonra şu da vardı. İngiltere'de günlerim sözün tam anlamıyla bir kabuğuna çekilişti. Böylesine gereksiz bir çekingenliğin üstesinden gelemeyeceğimi ve bunun saçmalığını bildiğim halde bütün o sürgün ya da yarı sürgün yıllarımda kendimi her türlü toplantıdan isteğimle uzak tuttum. Yabancı bir ülkede günün sorunları tartışılırken söze karışma hakkım olmadığı gibi saçma bir düşünceye kapılmıştım. Avusturya'da yetkili çevrelerin çılgınlıklarına karşı bir şey yapamamıştım. Konuğu olduğum bu güzel adada nasıl yapabilirdim bunu? Daha gerçeklere dayanan bilgimle Hitler'in dünyayı tehdit ettiğini ileri sürsem, bunu kişisel çıkarımın bir düşüncesi sanmazlar mıydı? Gerçi bazı pek açık yanlışlar karşısında susmak çok güç oluyordu. İngilizlerin en büyük erdemi karşı bir tutamak olmadıkça herkese inanmaktaki içten istekleri, açık yüreklilikleriydi. Ama bu iyi niyetlerinin ustaca uygulanan bir propagandaya nasıl kurban gittiğini görmek acı veriyordu. Hitler'in sınırın ötesinde yaşayan Almanları ülkesine katmaktan başka bir isteği olmadığı, bu amaca ulaşınca duyacağı sevincin borcunu Bolşevizmin kökünü kazımakla ödeyeceği sık sık ileri sürülüp göz bayanırdı. Bu yem çok da işe yarıyordu. Hitler bir demecinde barış sözünü kullanınca gazeteler heyecanlanıp olup bitenleri ve Almanya'nın neden böylesine aşırı silahlandığını sormayı hemen unutuyorlardı. Almanya'dan dönen turistler orada ustaca gezdirildikleri ve pohpohlandıkları için düzenin eşsizliğini ve bunu başaran ustayı göklere çıkarıyorlardı. Hitler'in istekleri İngiltere'de yavaş yavaş haklı sayılmaya başlamıştı. Avusturya'nın büyük duvarda ancak bir taş olduğunu ve yerinden bir kez oynatılırsa bütün Avrupa'nın çökeceğini kimse anlamıyordu. Saldırı birliklerindekilerin suratlarını yakından görmüş ve bugün Almanya bizim ama yarın bütün dünya bizim olacak şarkısını duymuş bir kişi olarak benim İngilizlerin böylesine saflığına ve iyi niyetli inançlarına baktıkça içim burkuluyordu. Çünkü bütün bunlara önemli mevkilerdekiler kanıyordu. İşte bundan ötürü politika gerginlikleri arttıkça konuşmalardan ve toplumsal eylemlerden gittikçe geri duruyordum. Gazetelerde günün olaylarıyla ilgili hiçbir yazı yayınlamadığım, bir gün olsun radyoda konuşmadığım ve hiçbir genel tartışmaya katılmadığım tek eski dünya ülkesi İngiltere'dir. 30 yıl önce Viyana'da üniversite günlerimde olduğu kadar herkesten uzak ve tanınmaz kişi olarak yaşadım İngiltere'de. Bu bakımdan da İngiltere'yi tanık olarak anlatacak durumda değilim. İngiltere'nin iyice içine kapanık ve ancak büyük bir tehlike karşısında ortaya çıkan sonsuz gücünü hiç anlamadığımı itiraf etmeliyim. İngiliz yazarları arasında görüştüklerim de azdı. Biraz yakınlık kurmaya başladığım yazarlar olan John Drinkwater ve Hugh Walpole'dan birini ölüm aldı. Gencine de kulüpler, şölenler ve genel toplantılara karşı gençliğimden beri duyduğum ve bir türlü kurtulamadığım o güvensizlik duygum yüzünden pek az rastlıyordum. İngiltere'nin en keskin iki zekası olan Bernard Shaw ve Wells'in dış havasının pek ince ve parlak olmasına karşın epeyce elektrikli bir tartışmasında bulunup gerçekten unutulmaz ve olağanüstü tad almıştım. Shaw'un evinde yalnız pek yakınların çağrılı olduğu bir lunchtaydık, öğle yemeği. Tuhaf bir durumdaydım. İki ustanın arasındaki pek göze çarpan elektrikli havanın gerçek nedenini bilmemem beni hem meraklandırıyor hem de durumumu güçleştiriyordu. Hafiften alaylı bir yakınlıkla birbirlerini selamlamışlardı. Aralarında ya önceden geçmiş ya da burada bitirilmesi gereken köklü bir görüş ayrılığı olmalıydı. Her biri İngiltere için başlı başına birer ün olan bu iki insan 50 yıl önce Fabianlar arasında o sıra henüz pek yeni olan sosyalizm için omuz omuza ve birlikte mücadele etmişlerdi. Ama o tarihten sonra çok aykırı kişilikleri yüzünden birbirlerinden gittikçe uzaklaşmışlardı. Wells, insanlığın yarınını korumak ülküsünde çalışmalarında direnmişti. Shaw ise günümüze olduğu kadar yarına da kuşkuyla ve alaycı gözlerle bakıp kendisini üstün gördüğü, eğlendiği düşünce oyununu oynamıştı. Bedensel yapıları da yıllar geçtikçe çok değişik ve birbirine hiç benzemeyen biçimler almıştı. İnanılmayacak kadar taze görünüşlü şov, yemeklerde ceviz ve meyveyle yetinirdi. Uzun boylu, kuru ve hep heyecanlıydı. Dudaklarının çevresinde her zaman keskin bir gülümseme bulunurdu. Donanma fişekleri kadar çarpıcı çelişkilerine hayrandı. Wells hayat dolu bir yetmişlikti. Gitgide daha da rahatlamakta ve hayatın daha çok tadına varmaktaydı. Ufak tefek ve al yanaklıydı. Arada bir neşelense de yapısının temelinde müthiş bir ciddilik vardı. Şovun saldırganlığı göz kamaştırıcıydı. Saldırı noktalarını ustalıkla, hızla değiştiriyordu. Öteki güçlü bir savunma taktiği kullanıyordu. İnanç ve kanısı olan insanlar gibi dediği dedikti. Wells buraya yalnız bir dostluk yemeği için değil, ana görüşler üzerinde bir tartışma için gelmişti. Bunu hemen anlamıştım. Görüş çatışmasının art nedenlerini bilemediğimden havadaki gerginliği daha iyi hissediyordum. Her ikisinin de bütün hareket, bakış ve sözlerinde çoğu zaman aşırılıkla karışmış, epeyce ciddi bir kavgacılık dalgalanıyordu. İyice girişmeden önce karşısındakinin çevikliğini denemek için ufaktan ufağa yoklayan iki eskrimci gibiydiler. Şovun kavrayış hızı daha üstündü. Bir cevap verir ya da bir soruyu geçiştirirken çatık kaşlarının altında şakacılıktan hoşlandığını gösteren bir şimşek çakardı. 60 yılda eşsiz bir ustalığın kazandırdığı söz oyunculuğu bir tür kendini beğenmişlik olmuştu. Ara sıra hafiften ama acı acı gülümserken sık beyaz sakalı titriyordu. Başını hafifçe eğdiğinde fırlattığı oklar rastladı mı diye arkalarından bakar gibiydi. Kırmızı yanaklı, durgun yüzlü ve yumuk gözlü Wells daha keskin dilli ve dobraydı. Onun kafası da çok hızlı işliyordu ama parıltılı oyunlarla değil, daha gevşekçe, bu yüzden de rahat bir doğallıkla indiriyordu darbesini. Siper ve vuruş, vuruş ve siper hem de hep oyun oynarcasına keskince ve şimşek hızıyla birbirini öylesine kovalıyordu ki bu eskrim oyununa katılmayan kişi heyecanla seyrine doyamazdı. Ama bu hızlı olduğu kadar da hep yüksek düzeyde geçen diyalogların arkasında bir tür düşünce kırgınlığı vardı. Ne var ki İngilizlere özgü bir kibarlıkla dizginleniyordu. Ciddilik yanı olan bir oyun ve oyun yanı olan bir ciddilikti. O tartışmayı böylesine ilginç yapan da işte buydu. İki apayrı kişiliğin yalnızca belirli amaçlar için parlıyora benzeyen, gerçekte ise bence bilinmeyen nedenler ve art nedenler yüzünden değişmez direnmenin sert bir karşılaşmasıydı. Şu var ki İngiltere'nin en güçlü iki düşünce adamını en parlak durumlarında görmüştüm. Sonraki haftalarda Nation dergisinde basılı olarak sürdürülen bu çatışma, tanığı olduğum canlı diyalogların %1'i kadar bile hoşuma gitmemişti. Çünkü soyut kanıtların arkasında canlı insanlar, varlıklar yoktu. Karşılıklı anlaşmazlıklarla iki iç dünyanın böyle ışıltılı alışverişini herhangi bir ön niyetsiz, aşırılıksız ve en soylu biçimiyle ustalıklı bir kusursuzluğa ulaştığını daha önce de daha sonra da pek az görmüşümdür. Ama ben o yıllarda İngiltere'de ruhumla değil de yalnızca bedensel olarak yaşıyordum. Hitler'in Almanya'da başa geçmesiyle İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi arasındaki o yıllarda sık sık yolculuklar yapmış, hatta iki kez okyanusu geçmiştim. Bunun nedeni sinirlerimizi yıpratırcasına üstümüze çökmüş olan tasa, Avrupa için duyulan büyük tasaydı. Dünya henüz önümüzde apaçık durduğu ve gemiler denizlerde serbestçe dolaşabildiği sürece daha kara günler için yüreklerimizin aldığı kadar izlenimler ve deneyimler biriktirmek yolunda bir ön sezi zorluyordu bizi belki de. Ama belki de dünyamız kuşkular ve ikiliklerle kendi kendisini yıkarken yeni ve bir başka dünyanın kurulmasını görmeye duyulan özlemdi. Ya da bizlerin ve hatta benim kendi yarınımın Avrupa'dan ötelerde bulunduğu yollu henüz pek belli belirsiz bir önseziydi bu. Bir konferans gezisi dolayısıyla Birleşik Amerika'yı baştan başa dolaşmam, bu koca ülkeyi bütün yanlarıyla ve doğudan batıya, kuzeyden güneye bütünüyle tanımam için iyi bir fırsat oldu. Ama Pen Kulübün bir kongresi için yapılan bir çağrı dolayısıyla seve seve gittiğim Güney Amerika'da izlenimlerim sanırım daha da güçlüydü. Düşünce dayanışmasını ülkeler ve diller üstünde güçlendirmek o gün bana her zamankinden daha gerekli, daha önemli göründü. Bu yolculuğa çıkarken Avrupa'da geçen son saatler benim için çok düşündürücü ve uyarıcı oldu. O 1936 yazında İspanya İç Savaşı başlamıştı. Dıştan bakınca bu güzel ve trajik ülkenin bir iç çekişmesi sayılırdı. Gerçekte ise iki ayrı ideoloji grubunun daha sonraki çatışmalara bir hazırlık manevrasıydı. Southampton'da bir İngiliz vapuruyla yola çıkmıştım. Geminin savaş alanına girmemek için program gereği ilk iskele olan Vigo'ya uğramayacağını sanıyordum. Limana girince şaşırdım. Hatta yolcuların birkaç saat için karaya çıkmalarına da izin verildi. Vigo o sıra Frankocuların elindeydi ve asıl savaş alanına çok uzaktı. Ama birkaç saatte yine gözüme çarpan bazı şeyler haklı olarak canımı sıkan düşüncelere yol açtı. Franco'nun bayrağı dalgalanan belediye önünde çoğunu papazların getirdiği köylü giysili delikanlılar yakın köylerden gelmiş olmalıydılar sıralanmıştı. Neden getirilmiş olduklarını önce pek anlayamadım. Herhangi bir zorunlu çalışma için getirilmiş işçiler miydi? Karınları doyurulacak işsizler miydi yoksa? Ama 15 dakika sonra delikanlıların kılık değiştirmiş olarak belediyeden çıktığını gördüm. Yepyeni üniformalar giymişlerdi. Silahları ve süngüleri vardı. Subayların denetimi altında yepyeni otomobillere bindirilip sokaklardan rüzgar gibi geçtiler, kent dışına çıktılar. İçime bir korku düşmüştü. Buna benzer şeyleri ben bir kez daha acaba nerede görmüştüm? Önce İtalya'da, sonra da Almanya'da değil mi? Oralarda da yepyeni üniformalar, gıcır gıcır otomobiller ve makineli tüfekler vardı. Bu yepyeni üniformaların parasını kim ödüyor? Bu yoksul gençleri kim örgütlüyor? Ve oylarla iş başına gelmiş parlamentoya, halkın gerçek temsilcilerine karşı onları kim kışkırtıyor diye aklımdan geçirdim. Bildiğime göre devlet hazinesi ve silah depoları yasal hükümetin elindeydi. Öyleyse bu otomobillerin, bu silahların yurt dışından ve hiç kuşkusuz yakındaki Portekiz sınırı yoluyla gönderilmiş olması gerekiyordu. Bunları kim gönderiyor, paraları kim ödüyordu? İş başına geçmek isteyen yeni bir güç grubu olacaktı. Şurada burada işler karıştıran bu yeni güç zorbalıktan hoşlanıyor, zorbalığa başvuruyordu. Hepimizin sımsıkı bağlı olduğu ve havasını ciğerlerimize doldurarak yaşadığımız barış, hümanizma, uzlaşmacılık onların gözünde modası geçmiş zayıflık belirtileriydi. Bürolarına ve şirketlerine gizlenmiş o gizli gruplar, gençliğin saf ülkücülüğünü kendi iktidar hırsları ve çıkarları için hınzırca kullanmaktaydı. Zordan yana olanlar yeni bir teknik kullanıp savaşın eski barbarlığını bahtsız Avrupa'mıza getirmek istiyorlardı. Gözle edinilmiş tek bir izlenim, düşüncemiz ve iç dünyamız üzerinde binlerce gazete yazısından ve broşürden her zaman daha ağır basmıştır. Perde arkasındaki esrarlı ve gizli ellerin bu körpe ve suçsuz delikanlıları yine bu yurdun suçsuz çocuklarına karşı kullanmak için silahlandırdıklarını gördüğüm o anda bizleri ve Avrupa'mızı nelerin beklediğini sezdim. Birkaç saat sonra gemi limandan ayrılırken hemen aşağı inip kamerama kapandım. Yabancı ellerin acımasızca yakıp yıkacağı bu güzel ülkeye bir kez daha bakmayı içim götürmemişti. Kutsal yurdumuz Avrupa, Batı kültürünün beşiği ve panteonu Avrupa, akılsızlık yüzünden kendisini ölüme mahkum etmiş gibi gelmişti bana. Daha sonra uğradığımız Arjantin beni mutlu kıldı. İspanya yine karşımdaydı. Henüz kanla sulanmamış ve zehirlenmemiş bu topraklar eski kültürü korumuştu. Yiyecek boldu, alabildiğine bolluk vardı. Uçsuz bucaksız yerler yarının besinlerini de sağlıyordu. Sonsuz bir mutluluk ve yepyeni bir güven duygusu dolmuştu içime. Binlerce yıldır kültürler bir ülkeden ötekine göç etmiyor muydu? Ağaçları balta yok etse de tohum kurtulup yeniden sürmüyor ve yeniden meyve vermiyor muydu? Bizlerden önceki ve bizlerin yakınlarındaki kuşakların başardıkları hiçbir zaman büsbütün kaybolmuyordu. Ne var ki daha büyük düşünmeyi, daha geniş zaman ölçüleriyle hesaplamayı öğrenmek gerekiyordu yalnızca. Bundan böyle salt Avrupalı olarak değil, Avrupa'dan öteleri de düşünmeli, ömrünü yitirmekte olan bir geçmişe gömülmekten vazgeçip yeniden doğuşlara da katılmalı dedim kendi kendime. Çünkü bu milyonluk kentte yaşayan bütün insanların kongremize karşı gösterdiği içten ilgiden, burada yabancı sayılmadığımızı, uğruna ömrümüzün en güzel yıllarını verdiğimiz düşünce birliğinin burada hala yaşadığını, yürürlükte ve etkili olduğunu anlamıştım. Yeni ve baş döndürücü hızlar çağında, okyanus da ayırıcı olmaktan çıkmıştı artık. Eski görevin yerini şimdi bir yenisi almıştı. Yıllar yılı hayal ettiğimiz, hep bir arada yaşamak düşüncesini şimdi daha geniş ölçülerle ve daha gözü pek olarak yeni baştan ele almalıydık. Yeni bir savaşı bildiren şu son olaydan beri Avrupa'dan umudumu yitirmiştim. Ama burada güney yıldızının altında içim yine umutla dolmuş, yine inanmaya başlamıştım. 32. ayrımın sonu, sayfa 305.